TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Koşudur yaşamak ve zordur nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçekte kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Çoktan büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse. aynaya gülümse. Aynalara küsme, o sana yalan söylemez ki. Sen ne olur dinle bu şarkı hepimiz için.
Engel bakış açımızdır. Kişisel gelişim eğitmeni yazar İsmail Barış Özpazarcık bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. Aynaya gülümse dedi biraz önce Deniz'teki. Gülümseyebilir miyiz bugünlerde aynaya?
Her şekilde aynasız da gülümseyebiliriz, aynayla da tabii. Biraz gülümsetecek bir şeyler bulmak için dönüp o hayatın neşesine karışmak gerekiyor sanırım. Hayat engel tanımaz diyoruz bugün ve engelle ilgili çağrışımlarda yolculuk yapalım. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biraz biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberini. Çok az şey anlatırdı sanırım yaşamın her koşulda yine de yaşanmaya değer güzellikte olduğunu. Şiirler bunun için var. Yaşamla aramızdaki o bağ daha incelikli bir dokunuşla tazelemek için. Yaşam her şeyin yolunda gittiği zamanlarda pek hissedilmez de sanki bizim onu ya da kendimizi kaybettiğimiz sürece girdiğimizde, örneğin hasta olduğumuzda, sarsıcı bir durum yaşadığımızda, tatsız olduğumuzda, bir yakınımızı yitirdiğimizde acılı bir dokunuşla bize kendini hissettirir. Bu tür durumlarda mutluluğa sahip olmayı düşler, onunla buluşmanın özlemini yaşarız. Bütün bu olanlar sona ersin, ben daha sağlıklı, daha iyi, daha iç huzuruyla yaşayayım isteriz. Kendinizi, kendi kendinizle pazarlık yaparken hiç yakaladınız mı?
Hem de nasıl?
Bu pazarlıklar özellikle içe dönük konuşmalarda olur ya, hani vıdı vıdı vıdı yapan zihnimizin o sesini hemen hemen biliriz. Yok, ve çok da sık yapar bunu.
İnanın o dışarı taşıyor bir an yüksek sesle.
Kendi kendine konuşan deli derler ama daha çok içeriden bunu yapıyoruz. Örneğin eğer şu olsaydı çok huzurlu olurdum. Şunlar hayatımda eksik olmasaydı, tamam olsaydı, ben de tas tamam olsaydım.
O doğmasaydım o kadar gidecek herhalde.
Gibi devam ediyor. Bir de eğerler var. Eğer bana destek veren insanlar olsaydı, eğer param olsaydı, eğer zamanım olsaydı, eğer yeterince zeki olsaydım, eğer bu kadar güçsüz olmasaydım, eğer gözüm görseydi, kulağım duysaydı, bacağım tutsaydı vesaire vesaire, bu liste de uzar gider.
Çok sıkıcı bir listeymiş, bir daha yapmayalım.
Bir hayli. Ben de daha fazla uzatmayacağım zaten. Sahip olduklarımıza değil, eksiklerimize odaklanır ve kaybeden olmayı seçeriz nedense çoğu zaman. Ve bu şikayet listesi gerçekten de çok can sıkıcıdır. Fakat burada fark etmemiz gereken bir şey var ki her şikayet bize yük olarak geri dönüyor. Ve daha hasta, daha sağlıksız olmamızın zeminini hazırlıyor. Hayata tutunmanın, onunla bütün olmanın her şeyin yolunda gitmesiyle ilintili olduğunu sanıyoruz. Fakat zihnimiz için bu bakacak olursak bu pek mümkün değil. Zihnimiz eksik olana, yetersiz olana, kusurlu olana daha çok takılıyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu daha da fazla mutsuzluk yaratıyor. Örneğin ben herhangi bir işi yapabilmek için o konuda mükemmel bilgi sahibi olmayı ister ve bunu beklersem bu her zaman her şekilde gerçekleşmeyebilir. Fakat kolları sıvar da o işi yaparak öğrenmenin peşine düşersem oldukça yol alabilirim. Ve eksiklerime odaklandığımda eksiklerim daha da büyüyecek. Kendimi daha fazla değersiz ve yetersiz hissedeceğim. ve bütün bu kazanımlardan kendimi mahrum bırakacağım. Yani daha üretken olabilme, daha potansiyelimi kullanabilme gücümden mahrum edeceğim kendimi. Çünkü yaparak deneyimlediklerim kendime olan inancımı arttıracak. Bu da özgüvenimi yükseltecek derken daha da yaratıcı bir düzeye beni taşıyacaktır. Oysa geçmişe odaklanıp oradaki başarısızlıklarımla oyalandığımda bulunduğum yerin çok daha gerisine düşebilirim. Ve zihnimizi geçmişten bugüne çevirmenin en etkili yolu ona gideceği yeni hedefler göstermek. Hayat amaçlarımızın doğrultusunda ilerlemek. Ne istediğine gerçekten karar verenler için dünya önümüzde açılıveren sihirli bir gezegendir. İnsanın sahip olduklarına odaklanarak kendini daha iyi bir geleceğe taşıma çabası onu çok daha üstün bir noktaya götürür. Ve şu anda elimizde, avcumuzda olan her ne varsa en değerli hazinemiz aslında, bunu fark etmek. Ve bizi eksiklerimizin değil, mevcut durumdaki halimizin daha iyi düzeye taşıyacak olmasını fark etmek. Ve mevcut durumda olanı, yani var olanı severek içimizdeki en iyi ifade etmek. Hafta sonu gazetelerinde bu yönde örneklendireceğim iki haberle karşılaştım. Eksikliğe değil, var olan yeteneklerine odaklanarak başarı yaşayan sporculardan biri kördü. Necdet Turhan adındaki sporcumuz 42 kilometrelik bir maratonu tamamlamış ve 2002'de Türkiye Görme Engelleri Federasyonu'nca New York Maratonu'na gönderilmiş. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden ilk görme engelli atletimiz 5 kıtada 5 maraton koşmuş ve önemli başarılar elde etmiş.
Bu programda başarıyı, tanışma şansımız oldu.
Oldu mu?
Evet.
Ha, ben dinleyememiştim onu. Ve bu başarıyı elde etme sürecinde nasıl bir ruh hali yaşadığını şöyle özetliyordu. Arkadaşlarım büyük hayallerimin hüsranla biteceğini söylediler. Oysa önemli olan hayal etmekti ve bu yolda hedefe yürümek bile beni mutlu etti. Hayatıma anlam verdi. Burada hayatıma anlam verdi sözünün altını çizmek gerekiyor. Çünkü o anlamı herkes, her birey kendine ait dünyasında yaşıyor ve ortaya çıkartıyor. Ve diğer haber, dünyanın en hızlı koşan bacaksızı unvanına sahip bir atletti. Güney Afrika Atletizm Şampiyonası'nda ilginç bir görüntüyle karşılaşmıştı bütün seyirciler. 400 metre erkekler finalindeki atletlerden birinin iki bacağı da yoktu. İki protez bacağıyla 3 yıldır rekor üstüne rekor kırıyordu. 400 metreyi 46.56 saniyede koşarak Güney Afrika Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı. Ve o da başarısını şöyle özetliyordu. Engeller fiziksel değildir ve hayat engel tanımaz. Fiziksel olan sadece aslında görünende yatıyor. Oysa hayat görünenin çok ötesinde gerçekten de. Az evvel içeride biraz sonra programa girecek olan Sema Yılmazgil, spastik engelli bir arkadaşımızla karşılaştım. Resimler yapmış, hatta birisi benim önümde, çok da beğendim. Karikatür çizdiğini duydum. Hı hı. Ve bunu kullanamadığı elleriyle değil, burnuyla yapıyor, değil mi?
Evet.
Ve bir şiiri vardı. O şiiri izin aldım kendisinden okumak isterim. Önemli olan insanın içinde yağmur yağarken yüreğinin bir kenarında güneş açabilmesidir demiş. Gerçekten de o güneşi açan yüreklerde yaşam çiçekleniyor, tomurcuklanıyor ve çok daha anlamlı bir yaşam oluyor. Yaşanmaya değer bir yaşam oluyor. Engeller bizim zihnimizde yarattığımız bakış açılarıdır diyoruz baştan beri. Ve bedensel bir durumun kısıtlayıcı olduğunu düşünürsek o bakış açısıyla, gerçekten de orada kalıyoruz. Oysa ki bu yönde çok örnekler var. Az önce birkaç tanesini aktardım. İş, eğitim, sanat alanında o potansiyelini kullanan insanlar var. Sadece fiziksel engeller mi? Hayır. Bunun dışında çok engel yaratıyoruz. Biraz eğer zamanımız varsa o küçük engellere girmek istiyorum. Örneğin belli bir yaşın üstünde olmak bir kısıtlama değil. 50'li yaşlarda, 80'li yaşlarda olup da mesleğinde başarı kazanan son derece başarılı insanlar var. Ya da genç olmak bir kısıtlama değil. Her alanda küçük dahilerle karşılaşıyoruz. Son yıllarda yapılan araştırmalar zekası geri denilen çocukların IQ'larının hızla yükseldiğini ortaya çıkarmış ve bu tip çocuklara gereken tek şey onların çok daha zeki olduğuna inanan öğretmen, uzman ya da bilim insanları ya da çevresindeki insanların destek verici tavırları, yaklaşımları. Ve son yıllarda çocuk yaşlarda ya da 25 yaşın altında gençlerin iş yaşamında da çok son derece başarılı olduklarını gözlemliyoruz. Özellikle teknolojiyle çok iyi ilişkileri. Ve bu konuda da milyarderler bile çıkabiliyor. Çok genç milyarderler. Para bir kısıtlama değildi ve maddi anlamda gücü olmayan fakat yeteneklerini geliştirerek yaratıcılığını ortaya koyan, aklını sadece kendi yararına değil insanlığın yararına da kullanarak hizmet üreten başarılı insanlar var. Etnik bir azınlıktan birisi olmak ya da oradan gelmek bir kısıtlama değil. Bu anlamda sınırlara takılıp kalmadan yıldız olan insanlar var. Kadın olmak bir kısıtlama değil, sabıkalı olmak bir kısıtlama değil. İnsanlar olumlu yönde değiştirilebilir ve kendini daha değerli bir yapıya taşıyabilir.
Evet, bizim tek kısıtlamamız da zaman.
Zaman doğru, zaman da aslında bir kısıtlama değil ama akan giden bir program içerisinde. Peki bundan sonrası yine nasıl olsa buluşacağız. Başka engelleri aşma konusunda devam edeceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum. Engeller doğruluğunu varsaydığımız ön kabuller ve o ön kabulleri biraz sorgulayalım ve yeni bir bakış açısına her zaman ihtiyacımız
Siz
var.
Siz yeter ki sözcüklerinizi bağışlayınız güne geceye. Ferhat Göçer'le birlikteyiz sevgili dinleyiciler. İsmail Barış Özpazarcı uğurluyoruz. Cennet.
Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim.
Başaramayacağını asla söylemedik. Bir anne ne kadar yükü kaldırabilir? Tahmin bile edemezsiniz sevgili dinleyiciler. Çünkü annelik bambaşka bir şey. Tarifi imkansız bu duygunun, bu görevin. Ne söyleseniz eksik bir şeyler kalır anneliği anlatmada. Babanın da payı yadsınamaz ama bir çocuğun şekillenmesinde, yarınlarda güvenle yerini almasında annenin emeği, çabası tartışılamaz. Yeter ki anne çocuğuna asla başaramayacağını söylemesin. Birçok fedakar anne öykülerini televizyonlarda izlemiş, gazetelerde, dergilerde okumuşsunuzdur. Böyle bir öykünün kahramanlarını konuk ettik bugün programımıza. Spastik engelli olarak dünyaya gelmesine rağmen engelini aşmayı bilen Sema ve en büyük destekçisi annesi Sayın Muazzez Yılmazgil bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yılmazgil.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sema ile birlikte olmak bizim için ayrı bir keyif. Umarım senin için öyledir Sema. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için stüdyomuza.
Biz de teşekkür ederiz.
Evet. Sema birçok güzel şeylere imza atıyor. Onun resimleriyle karşılaşmak, cümlelerini okumak çok heyecan verici bir duygu. Eminim onun, o da aynı duyguları paylaşıyordur. Bunları konuşacağız ama bize öncelikle Sema'nın engelini ayrıntılarıyla anlatır mısınız? Dinleyicilerimizle paylaşalım.
Sema, ben yani Sema 8 aylıkken korktum, erken doğdu. Doğduktan sonra morardı. Oksijensiz kalmış. Doğum yaptım, hastanede küvez yoktu. Birkaç defa oksijen verdi, getirdiler. Oksijen verince açıldı. Biraz sonra yine morardı. Sonra babası geldi, küveze götürdü. Sigorta hastanesine küveze götürdü. İşte bir şey olmaz sandık.
Şu yavaş yavaş. Şu anda kaç yaşında Sema?
30.
30 yaşında. Peki tabii 30 yıl öncesinin koşulları da göz önüne alındığında herhalde daha zor.
Evet.
Her şey. Okumaya devam ediyor mu? Okuyor
ediyor.
Mu? Hangi okula gidiyor Sema?
Açık öğretim lise 2'de. Açık öğretimden sınava giriyor.
Karnemiz nasıl Sema?
Çok iyiydi. Geçen seneki karnesi çok iyiydi. Bu sene de yarı yıl iyi.
En çok hangi dersi seviyorsun?
Türkçe. Türkçe ve İngilizce.
Aferin. Öğrenim öyküsünü de biraz paylaşır mısınız bizimle?
Eskişehir'de ilkokula 5. sınıfa kadardı mahallemizdeki. İlkokula götürdüm. Derslerde eve geliyordum. Teneffüslerde okula koşuyordum. 5 sene okudu. Diplomasını aldık. Başka bir ortaokula geçireyim dedim. Merdivenliydi. Her zaman yardım eden olur olmaz. Öyle kaldı. Sonra buraya tedavisi için geldik. Eskişehir'de fizyoterapi yerleri yoktu.
Evet.
Ve burada birkaç sene fizyoterapi de filan şey yaptı. Sonra açık öğretimden okuyayım dedi. Ortaokulu bitirdi açık öğretimden.
Dışarıdan?
Dışarıdan. Okul. Kendi evde çalışıp sınava girdi. Şimdi lise 2'de.
Evet.
Lise 2'nin derslerine çalışıyor.
Öğretmenler destek oluyor mu? Dışarıdan ders alma şansı var mı Sema'nın?
Var İngilizce öğretmeni.
Gelip ders çalıştırıyor.
Ders çalıştırıyordu. O başlattı. Şimdi kendi kendine çalışıyor artık.
Alıştı herhalde. Değil mi?
Alıştı. Evet. Öğrendi. Kendi kendine çalışıyor.
Evet. Belki konuşamıyor. Ellerini ayaklarını kullanamıyor ama bilgisayar klavyesini ya da bir elektrikli daktilonun tuşlarını kullanabiliyor.
Burnuyla. Burnuyla yazıyor. Çok da güzel yazıyor.
Evet. Çok güzel.
Hiç yanlışsız.
Cümleler kuruyor. Neler yapıyor klavyeyle? Öyküler yazıyorum örneğin, şiirleri var, biraz önce söyledik.
3 defa tiyatro yazdı, radyo tiyatrosu, TRT'nin radyo yani tiyatrosu, pardon yarışmasına.
Evet.
Tiyatro, radyo tiyatrosuyla katıldı.
Evet. Öykülerini paylaşıyorsunuz, anlatıyorsunuz.
Evet.
Bir okuma merakı olduğunu duyduk. Edebiyat ve sanat üzerine çalışmalar yapıyor. Bir şeyler üretme çabası içinde.
Evet.
Sema'dan mı geldi bu istek, yoksa sizin yönlendirmenizle de mi oluştu?
Hayır,
bazı
kendisinden
şeyler
geldi. İlkokul bittikten sonra her şey kendi isteğiyle.
Peki en çok hangi kitabı okumayı seviyorsun? Tekrar okuduğun bir kitap var mı? Masalları seviyor musun Sema?
Masallar geçler.
ben de çok komiyim.
İpek Ongun'un kitaplarını seviyor. Onun kitaplarından okuyor.
Kendinde kitap yazacak mısın acaba? Biz de okuyabilecek miyiz? Ne dersin Sema?
Evet. Tiyatro o kitap haline getirsem mi acaba diye düşündü. Evet. Oldu. Üç tane tiyatro yazdı. Biri Sevginin Gücü, biri Sabır, biri de Çokak Çocuğu. Evet.
Doğru bildik mi kitapların isimlerini? Peki.
Şey, kitap değil, tiyatro.
Tiyatro oyunları. Ben kitap olacak diye hayal edince işi gerçekleştirdim.
Tiyatro sonu kitap haline getirsem mi acaba falan diye düşündü, oluyor.
Evet. Birçok engelli arkadaşımız kendini dış dünyaya kapatarak hayata, topluma karşı bir kırgınlık, küskünlük yaşıyor. Oysa Sema tam tersi, hayatla barışık, kendiyle barışık ve bizimle birlikte olmaktan büyük keyif alıyor, değil mi?
Evet. Ben ve engelli olarak görmüyorum diyor.
Çok doğru, engelli değilsin zaten. Öyle düşünenler başkaları.
Kasılmaları var yalnız. Engelli olarak görmüyor.
Hı hı. Karikatürlerinde, şiirlerinde, tiyatro oyunlarında ağırlıklı olarak neyi anlatıyor ya da neleri anlatmaktan hoşlanıyor Sema?
Sevgi. Hep sevdi. Hep neşeli, şakalar yapar. Şakalaşırız, gülüşürüz. Çok şükür hayattan kopmadı.
Evet, hayat onunla daha güzel gibi gözüküyor. Gelecekte neler yapmayı düşünüyorsun?
Açık öğretimi bitirip liseyi iyileşip üniversiteye gidip TRT'ye girmek istiyorum.
Aa, ne güzel, beraber çalışacağız seninle.
Ben programcı
olmak istiyor. Ahmet'in yerini kapacak. Ben seninle çalışmayı tercih ederim Sema'cığım. Peki, engelli arkadaşlarımıza, ailelerine neler söylemek istersiniz? Eminim güzelliğin yanında çok zor şeyler de paylaşıyorsunuz. Onları kolaylaştırmaya gayret ediyorsunuz. Kardeşi var mı Sema'nın?
Ablası var.
Ablası var, evet.
10 yaş büyük kendisinden.
Sizin deneyimleriniz, vereceğiniz mesaj, söyleyeceğiniz sözler aileler için, çocuklar için
vallahi
çok önemli.
Çocuklara çok sevsinler, sevgiyle yaklaşsınlar. Her güçlerin üstünden gelirler.
Sema'cığım, senin söylemek istediğin bir şey var mı?
Anneler hiçbir güçlükten yorulmaz.
Yorulmazlar, evet. O aslında, Sema aslında söyleyeceği birçok şeyi şiirlere saklıyor. İzin verirsen şiirini okuyalım, paylaşalım dinleyicilerimizle, olur mu? Ve sizi stüdyomuzdan öyle uğurlayalım ama Kayahan'ın bir parçasını seviyor musun? Evet. Şiirinden sonra hemen onu çalacağız. Seninle her şeye varım ben diye seslenecek. Arkadaşlarına ve senin o güzel yüreğine armağan olarak gitsin bu parça. Bir bütünken ansızın sensiz yarım kalmak ne kadar acı bir şeymiş. Biliyorum, sen de yarımsın gittiğin yerde bensiz. Giderken benim yüreğimi de birlikte götürdün. Artık hiçbir şey yapmaya mecalim yok. Çünkü benim küçüğüm, bebeğim, neşem yok. Seni rüyalarımda olsun görebilsem diye dua ediyorum. Gözlerimi kapatıp seni karşımda hayal ediyorum. Fakat gözlerimi açınca acı gerçek bir tokat gibi çarpıyor yüzüme. Belki sen o kocaman sevgi dolu yüreğinle hep benim yanımdasın diye sesleniyor Sema Yılmazgil. Annesiyle birlikte, Sayın Muazzez Yılmazgil ile birlikte stüdyomuza konuk oldu sevgili dinleyiciler.
Bu şiiri köpeği için yazdı. Köpeği çok seviyorduk. Ben de ona küçük kızım derdim. Kaybettik onu. Onun için yazdı bu şiiri.
Sözcükleri okudukça aslında kaybetmek pek mümkün değil. Hatırladıkça ve unutmadıkça da seninle yaşamaya eminim devam edecektir. Yine karşılaşmak istiyoruz. Bir gün burada işe başlayacağın günü de işin açıkçası heyecanla bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum.
Yani. Çocukluktan beri en büyük hayali de TRT'yi görmekti. TRT'ye gelmekti. Çok şükür o gerçekleşti.
Teşekkür ediyoruz.
Diğerleri de gerçekleşir inşallah.
İyi ki varsınız, mutlaka gerçekleşecek. O çok güçlü çünkü.
Yıldızlara yürürüm senle, sen iste canım senin olsun. Seninle her şeye varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle,
Sen iste canım senin olursun. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Çağırsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Çağırsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen, sen benim için teksin bu dünyada. Meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin.
Sen, sen benim için sıcak bir güneşsin. Bugünlerim, yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin Tanrım, yaşatmasın bana. Nefes bile alamam yokluğunda.
Sen, sen benim için.
Engelli koşunun yarışçılarından biriyim diye başlıyor sözcüklerini. Yaklaşık 42 yıldır, yani bir akraba evliliği sonucu 3-3,5 yaşındayken gözümü kaybettiğimden beri koşuyorum. Yarışa başlamadan, sanırım kısa zaman öncesine ait olacak hayal meyal anımsadığım bir anımı öykü biçiminde kaleme almıştım. İşte bu küçük öyküyü programda sizlerle paylaşmak istedim. Yer verirseniz sevinirim diyor dinleyicimiz. Elektronik posta yoluyla bize ulaşan Emine Tufan. Biz de keyifle paylaşıyoruz sözcükleri. Karanlığın içindeki ateş böcekleri kaynaşıyorlardı. Belki binlerce, yüz binlerceydiler. Hava çok güzeldi. Bir o kadar da gökyüzü yıldızla doluydu. Sanki karşılıklı yarıştaydılar ateş böcekleriyle yıldızlar. Olanca ışıklarını dünyaya boşaltıyorlardı. Biz de çok kalabalıktık. Ya da ben öyle sanmıştım. Beni kucaklamış olan biriyle bu ışık selinin ortasında ilerliyorduk. Bu biri her kimse, annem, ablam veya bir yakınım olabilirdi. Şimdi anımsamıyorum. Biz de kaynaşıyorduk. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ama bu sesler cıvıltı gibiydi. Neşe doluydu. Belki bir akşam gezmesinden geliyorduk, belki de gidiyorduk. Bilmiyorum. Yani onu da anımsamıyorum. Evet, çok mutluydu insanlar o günlerde. Daha doğrusu tad almayı biliyorlardı yaşamdan. Önemli olan nerede ve kimlerin olduğu değildi o günlerde. İnsanlardaki coşkuydu önemli olan. Ve herkes farkındaydı birbirinin. Henüz teknoloji uyuşturmamıştı beyinleri. Kimi zaman yıldızlar altında bir gezinti, kimi zaman bir güneşi parça parça bölen bir asmanın gölgesi, kimi zamansa çalışmakla geçmiş bir günün gecesi huzur vermeye yeterdi. Şimdi ise ışık seli değil, ışık tufanı var. Kim ne yapsın ateş böceğini? Gerçi ne ateş böceği var ortada, ne de asma gölgesi. Başını kaldırıp da yıldızlara da bakan yok ya. Hoş, olsa da onca ışık tufanından seçebilene aşk olsun.
Yasalar engel değil.
Sayın Cafer Tüzün bizimle birlikte. Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Merhaba efendim, sağ olun.
Hemen iletişim adresimizi verelim. 444-2401 yayın süresince bizi arayabileceğiniz telefon numaramız 232 İzmir'in alan kodu sevgili dinleyiciler. Elektronik posta adresimizden ulaşmış bize bir dinleyicimiz. İzin verirseniz onun sorularını yöneltmek istiyorum Sayın
Tüzün. Tabii, memnuniyetle bekliyoruz.
İstanbul Fatih'ten Kerim Kani Çelikkol 3 soru yöneltiyor size.
Evet efendim.
Sayın Tüzün, daha önce engelleri otomobil alımındaki kolaylıklardan
bahsetmiştiniz diye başlamış sözcüklerine. Engelli insanların ihtiyaçları olan ses kayıt cihazı, elektronik data bank, televizyon ve buzdolabı gibi beyaz eşyalarla elektronik eşyalarda özel tüketim vergisi kolaylıkları var mı?
Şimdi bu sayılanlar herkesin kullanabileceği araçlar, gereçler olduğu için maalesef bunlarda özel tüketim ve diğer vergi kolaylıkları yok. Birebir özürlünün kullanabileceği araçlar için bu indirimler söz konusu.
Beyaz eşyalarda bazı firmaların indirim yaptıkları duyumunu aldım. Bunların aslı var mıdır diye soruyor Sayın Çelikko.
Bu konuda geniş bir bilgim yok. Ancak genel indirimleri varsa tabii onu da sormak, araştırmak da mümkün. Hı hı. Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok.
Evet. Engelli insanlara yönelik yaz mevsiminde yararlanmaları için açılmış dinlenme kampı gibi tesisler mevcut mudur? Varsa nerelerdedir?
Şimdi bu konuda dernekler kendi içlerinde derneklere üyelerine düzenliyorlar bazı kampları, kısa süreli ama uzun süreli kamplar konusunda. Ben de duydum bu şeyi fakat hangi kurum ne kadar bu işi yapıyor net bir bilgim yok.
Doğrusu. Evet, Ahmet minik bir not hazırlamış bizim için Sayın Tüzün. Diyor ki Türkiye Sakatlar Derneği'nin Avşa Adası'nda engelliye yönelik bir yaz kampı mevcut. www.tsd.org.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz sevgili dinleyicimiz. Ayrıca Alternatif Yaşam Derneği'nin Alternatif Kamp adı altında bir projesi söz konusu. www.ayder.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Biz programlarımızda da, gelecek programlarımızda da bu konuya yer vereceğiz. Engelliye kamp hizmeti veren kurum ve kuruluşları konuk edeceğiz programımızda. Bir diğer soru da Niğde'den Gülseren Coşkun'dan geliyor. Görme engelliyim, engelli aylığı bağlandığı zaman bana bir tanıtım kartı gönderildi. Bunu engelli kimliği yerine kullanabilir miyim diyor dinleyicimiz.
Şimdi engelli başbakanlık özürler idaresinden muhtemelen bu kart gelmiştir. Tabii bu özürlü kartı bazı hallerde kullanılmıyor. Tapuda vesaire yerlerde daha net bilgileri içeren kimlik aranıyor. Özellikle vatandaşlık kimlik numarasını gösteren kimlik aranıyor. Bunu bulundursun ama tam da buna, tam anlamıyla buna güvenmesin. Mutlaka nüfus gibi bir belgeyi bulundurmasında yarar var. Kaldı ki bir önceki programda da bunu belirtmiştik. Bundan böyle veri tabanı düzenlendi. Özürler veri tabanı düzenlendi. Kendisi il sosyal müdürlüğüne başvurursa raporuyla burada nüfus kayıtlarına özürlülüğü işlenmesi mümkündür. Böylece o nüfus kağıdında özürlülük oranı, özürlülüğün sebepleri kendi isteği doğrultusunda yazdırılabilir. Kendisi istemesi zaten olmaz. İsteği doğrultusunda bunu yazdırırsa bu kart kendiliğinden her alanda bir kimlik belgesi olarak kullanılabilir.
İzmir'den Salih Arıkan aramış. İstanbul'da belediyeye bağlı bir engelli kampı olduğunu bilgi notu olarak aktarmış. Teşekkür ediyoruz Sayın Arıkan bu bilgi için. 444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Bugün Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Teşvik Kanunu, İl Özel İdare Kanunu'nda engelliye tanınan haklar konu evet. Başlığımız. Öyle mi Sayın?
Evet efendim. Şimdi sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayan kanun, destekleyen kanun bilindiği gibi 1986'larda, bundan 20-21 yıl önce kuruldu. Adı üstünde sosyal dayanışmayı teşvik edecek, yardımlaşmayı sağlayacak olan bir yasa. Tabii burada özürlü de bunun öncelikle faydalanıcıları arasında yer alan. Amacına bakıyoruz. Burada madde 1'de bu şey yapmış. Bu kanun amacı diyor ki fakir zaruret içinde olan, muhtaç bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek. Sosyal adalet gerçekleştirmek için tedbirler alarak gelir dağılımının daha adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak.
Evet, Sayın Tüzün sözünüzü kesiyorum yine ama lütfen bağışlayınız. Bursa'dan bir dinleyicimiz telefon hattındaymış. Tabii ben efendim. Kulaklığı size vereyim. Hayır, eğer takarsanız sevinirim. Alo.
Alo.
Sayın Gökgün.
İyi günler diliyorum efendim.
Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum efendim.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Sizlere Allah iyilik versin efendim.
Sayın Cafer Tüzün şu anda karşınızda ve duyuyor sizi. Sorunuzu yöneltebilirsiniz. Görme engelli bir dinleyicimiz bu arada, evet. Sayın Tüzün, Hüseyin, evet. Gökçe.
Buyurun efendim.
Avukat Bey, önce size, sizin şahsınızda bu programı yapanlara teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var olun.
Benim 2-3 tane bağlantılı sorum olacak. Cevaplarsanız sevinirim.
Tabii, yapabileceğimizi, cevaplandırabileceğimizi, şimdi cevaplandıramayacağımızı bir başka programda, evet, size sunmaya, evet, çalışacağım.
Şimdi efendim, ben %100 görme engelli bir vatandaşım.
Evet.
Babam emekli memur olduğu için dul yetimden bana bir maaş bağlamışlar, babamın vefatı dolayısıyla.
Evet.
Bu maaşı hala almaktayım.
Evet.
Fakat şu anda önüme bir fırsat çıktı. Benim kardeşimin iş yerinde sigortalı olarak gösterecek beni.
Evet.
Ben sigortaya geçtiğim an bu maaş kesilir mi? Bir. İki. Zaten ben isteğe bağlı sigorta ödüyordum. Ne yapmalıyım? Benim için doğru program nasıl çizilebilir?
Şimdi babanızdan, babanız memur muydu?
Memurdu.
Emekli sandığından.
Mensup, evet, memurdu, evet.
Şimdi şu anda isteğe bağlı sigorta ödüyorsunuz.
Evet.
Bir şekilde bir başkasının yanında çalışıyor gösterilmekle bu mümkün hale gelmiş anlaşılan.
Hı hı. Evet.
Şimdi bir %100 ne zaman, kaç yıldır isteğe bağlı sigorta ödüyorsunuz?
5,5 yıldır falan isteğe bağlı düzenli olarak ödüyorum.
Diyor, ödüyorsunuz. Şimdi efendim %100 görme özürlü olduğunuza göre siz 3600 gün bu isteğe bağlı sigortalılık günlerini de hesaba katmak suretiyle 3600 gün sigorta primi öder ve 5 yılda beklerseniz emekli olursunuz doğrudan doğruya. Bu isterse bir başkasının yanında çalışmak suretiyle de olur. İsteğe bağlı sigortanızı bu şekilde sürdürmekle de olur. Ama bir şekilde siz yaşamınızın bir yerinde mutlaka bir yerde zaten isteğe bağlı, İlk aldığınız raporda, ilk aldığınız isteğe bağlı olmadan önce siz bir yerde çalışıyor gösterildiniz.
Öyledir. Evet, 45 gün çalıştım. Ha.
Ve orada raporda herhangi bir vergi indiriminden yararlandığınıza dair ya da
yararlanmadım efendim.
Hiç başvurmadınız değil,
hayır,
mi?
Efendim. Ha.
Şimdi o zaman yapabileceğiniz şu, bana göre, sorduğunuza göre. Şimdi bir kardeşinizin çalıştığı yerinde sigortalı gözükün bir süre. Evet. Ve ondan sonra madem ki %100 görmüyorsunuz, vergi indirimi için başvurunuz, sigortalılık açısından görme %100 engelli olduğunuzu tespit ettiriniz.
Hı hı.
Ettiriyorsunuz ve ondan sonra bir süre daha çalışırsınız ya da çalışmazsınız. Ondan sonra işten ayrılmanız halinde isteğe bağlı sigortayı devam ettiriniz. İsteğe bağlı sigortayı devam ettirdiğiniz süre içinde de siz yine babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz. Dul yetim maaşı alabilirsiniz. Yani mutlaka bir yerde, kardeşinizin olduğu yerde çalışınız. Oradayken engelinizi tespit ettiriniz. Sigorta açısından ya da vergi indirimi açısından birinci derecede sakat olduğunuzu gösteren belgeyi alınız. Bir süre sonra isterseniz o iş yerinden ayrılın. İsteğe bağlı sigortaya devam edin. Orada babanızdan da maaş alırsınız. Ama sigortalı çalışırken babanızdan dul yetim maaşı alma imkanınız ortadan kalkar. Hı. Çünkü artık maluliyetiniz ortadan kalkıyor. Çünkü çalışan insansınız, erkeksiniz. Bayan olsaydı durum biraz farklı olurdu. Erkekler için malullük sıfatından faydalanarak siz maaş alıyorsunuz.
Ben şunun için bunu zorlamıştım Sayın Avukatım. Ben iki çocuk babası bir,
evet,
vatandaşım.
Evet.
Çocuklarımın,
evet,
sosyal güvencesi yok. Daha çok iş yerine bu yönden sigortalı olmak istediğimi bildirmiştim.
Evet. İşte,
yani demek ki doğruyor, böyle,
evet,
diyorsunuz.
Tabii, yani mümkün. Bu sigortalı devam ettirirsiniz. Sizin sosyal güvenliğiniz, sağlığınız, çocuklarınızın bu yolla sağlık güvencesi altına alırsınız ama babadan maaş alma imkanınız ortadan kalkar.
Ama en azından sosyal güvenceye kazanmış olurum,
elbette,
diyorsunuz.
Elbette.
Peki bunun bir süresi var mıdır değerli avukatım? Yani İşte iş yerinde şu kadar çalışıp da vergi indiriminden böyle müracaat edecek?
Hayır, hayır. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay çalışın, bir süre çalışın. Böyle bir engel yok şu anda.
Hmm.
Oraya şey yapın, başvurun. Orada çalışma, bir süre çalışın yani.
Hmm.
Ondan sonra ayrılırsanız ayrılırsınız. Ama o zaman isteğe bağlı sigortalı olduğunuzda çocuklarınız sizin sosyal güvencenizden, sağlık güvencenizden yararlanamaz.
Yok, ben devam etmek istiyorum. Tamam. Zaten o maaşı feda edip sosyal güvence uğruna onu da feda etmek istiyorum.
Bence de en sağlıklısı, en doğrusu odur. Hı hı.
Ben yine de verdiğiniz bilgiler için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar gönderiyorum.
Estağfurullah, karşılaşmak dileğiyle. Telefon numaramızı başka dinleyicilerimiz için de yineleyelim. 444-2401 yayın sırasında bizi arayabileceğiniz telefon numaramız. Yayın dışında hafta içinde ise 411-42-69 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 232 İzmir'in alan kodu sevgili dinleyiciler. Elektronik posta adresimiz ise engellikosu@trt.net.tr. Evet Sayın Tüzün. İsterseniz kulaklığı alayım. Siz biraz daha rahat konuşabilirsiniz.
Şimdi amaç dedik ki fakir zaruret içinde olan, yoksul, muhtaç veya bu şekil, herhangi bir şekilde yurda girmiş olan veya kabul edilmiş olan, yurda gelmiş olanlara yardım etmek. Bu şekilde sosyal adaleti sağlamak. Bu yasanın temel amacı bu. Peki kimler bu kapsama girecek? Burada gördük. Fakir zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayacak. Bu kurumlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim almak suretiyle topluma kazandırılacak kişiler bu kanundan yararlanacaklardır. Şimdi bunu biraz daha açacak olursak, özürlü. Bu kişi herhangi bir eğitim desteği aldığı takdirde topluma yararlı olacaksa ve bir iş kurma imkanı varsa, bu kanundan benim anladığım sosyal dayanışma fonu bu kişiye bunu, bu amaca ulaşması için yardımda bulunmak durumundadır. Bu şekilde talep ettiğinde söz gelimi, çocuğum ben okumak istiyorum diyen bir çocuk, ailesi yoksul ise bu çocuğun okumasına sosyal dayanışma fonundan destek bulabilir. Veya bir küçük iş kurmak istiyor, faydalı olmak istiyor, üretken olmak istiyor. Yine bu sosyal dayanışmayı teşvik fonundan imkan sağlaması mümkün olmaktadır. Aşağı yukarı bu fonun özürlüğe sağladığı ve sağlamaya çalıştığı bunlardır. Bir başka yasa il özel idaresi yasası. O da aynı şekilde özürlüğe yardımı imkan haline getiren bir yasadır. Bu 2005 yılında çıktı. 2302 sayılı yasa olarak karşımıza çıkıyor. Bunun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları denmiş. İl özel idaresinin görevleri en yakın yerde bulunan vatandaşlarına uygun surette hizmet etmektir. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Şimdi il özel idaresi bilindiği gibi valilik, vali başkanlığında oradaki devlet dairelerinin müdürlerinden ve diğer kişilerden oluşan bir idaredir. Burada hizmeti yoksula, dar gelirliye, özürlüye sunacak ama bunu yaparken de en uygun yöntemi sunacaktır. Özürlü o hizmetten yararlanmaya imkanı yoksa, gidemiyorsa hizmet onun ayağına gidecektir. İl özel idaresi, valilik bu konuda hizmeti onun ayağına götürmek zorundadır. İl özel idaresi hizmetlerine gönüllü katılım da mümkündür. Şimdi özellikle bunu tüm aydınlarımızdan, toplumumuzdan bekliyoruz. Daha kendi adıma ve toplum adına bekliyoruz. Engelliler adına bekliyoruz. Zamanımızın özellikle meslek sahibi insanlar emekli olduklarında bu gibi kurumlara katılmak suretiyle yapabileceklerini hatırlamalıdırlar. Başvurmalıdırlar. Valiliğe başvurmalılar. İl özel dairesinin engellilere ait, yoksullara ait çabaları vardır, çalışmaları vardır. Benim de burada bir katkım olsun diyebilirler. Hem kendileri mutlu olur hem de birilerine bir yardım olmuş. Bu yardım parasal anlamda demiyorum. Bu yardım o kişilerin eğitimleri alanında olabilir. Eğitilmeleri alanında okumalarına yardımcı olunabilir. Kitapları okunabilir. Yani bu bir organizasyon meselesidir. İl özel idarelerine bu konuda yönlendirildiği takdirde bugüne kadar yapılmayanlar da yapılır hale gelecektir.
Mutlaka bu hakları kullanmak gerekiyor tabii, Sayın Tüzün. Dilekçeyle evet. Gerek giderek bir şeyleri zorlamak ve evden dışarı çıkmak.
Kesinlikle.
Mücadeleye devam etmek çok önemli. Değil mi?
Evet efendim. Yani bunları sık sık söylüyoruz. Çünkü toplumumuz aslında iyi niyetlerle yüklü bir toplum. Ama birileri desin ki onlara haydi bu işi yapalım desin. Yola çıkmak, hareket etmek bu iyi niyetlerin kanıtlanması anlamında önemli bir adım olacaktır.
Evet. Haftaya acaba minik bir kopya verebilir miyiz? Hangi konuyu işleyeceğiz?
Haftaya evrensel hizmetleri anlatmayı düşünüyoruz. Yani sabit telefon, diğer elektronik araçlarla ilgili evet. evrensel hizmetler yasasında özürlüye neler sağlanıyor, sağlanması gerekiyor? İndirimler var mıdır telefonda, hı hı. sabit telefonda? Bunları araştıracağız.
Belki ağırlıklı olarak bu konuda sorular gelir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cafer Düz'ün yine birlikte olmak dileğiyle.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Sizin eğer sözünüz varsa anlatmak istediğiniz lütfen yazınız. engellikoşu@trt.net.tr ve merak ettiklerinizi mutlaka arayıp bulunuz. www.parilti.org elektronik posta adresi küçük çocuklar için bir başka pencere. Eğer arayıp bulmak istediğiniz varsa tabii ki. Programı Ahmet Büyükçulhacı hazırladı. Kumanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Biz size engel olmayalım. Ne de olsa yaz geldi. Kuşlar bile kendi adını şaşırdı. Oradan oraya telaşlı kanat çırpıyorlar. Aşka ait her şey. Hoşça kalın.
Engelli Koşu. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.